İkinci ayrım. Sevgili karıma ve kızıma. Dört bir yanını saran beyaz ışıklar soldurmasın yüreğini. Unutma ki banklardaki hiçbir mola kalıcı değildir. Sunuş, tepkili bir yürek. Gazetecilik ile edebiyatın tuhaf bir akrabalık ilişkisi vardır. Bu iki alan her akraba arasında olduğu gibi bazen kavga eder, bazen barışırlar ama mutlaka birbiriyle ilgilidirler. Yalnız edebiyat mı? Felsefe alanında bile gazetecilikle ilişki kuran büyük düşünürler görülmüştür. Alın size Joyce Ortega Gasset. Bu büyük İspanyol düşünür, en önemli tezlerini gazetelerde köşe yazısı olarak yayınlamış, bunu eleştirenlere de düşüncelerimi pazar yerinde anlatıyorum diye cevap vermiştir. Büyük romancımız Yaşar Kemal de gazetecilikten gelmiş, Türk basınına yepyeni bir röportaj anlatımı kazandırmıştır. Çok iyi hatırlıyorum. Yıllar önce Gabriel Garcia Marquez'in şöyle bir sözünü okumuştum. Yüzyıllık yalnızlık romanının konusunu bulduktan sonra hemen çalıştığım haber ajansına telex çektim. İstifa ediyorum. Roman yazacağım dedim. Sonra eski arabamı sattım. Karıma sıkıntı çekmeye hazır ol dedim ve daktilonun başına geçtim. Şu anda elinizde bir gazetecinin kitabını tutuyorsunuz. Mustafa Mutlu kardeşimin kitabını. Benim tanıdığım Mustafa Mutlu'nun gerçeği savunmak, namuslu yaşamak, namuslu yazmak ve sevgili ailesi dışında hiçbir tutkusu yok. Haksızlığa, yanlışlığa tahammül edemiyor ve bunu her gün apaçık ortaya koyuyor. Hem sözle hem yazıyla. Günü gelmiş, çok sevdiğini tahmin ettiğim, beni bile kıyasıya eleştirmekten geri durmamış, namuslu bir yürektir o. Ben bu eleştirilere hiç alınmam, hiç gocunmam. Çünkü bilirim ki bunlar duru ve dürüst bir yüreğin çırpınışlarıdır. Bu yüzden eleştirilerini yönelttiği diğer dostların da kırılmaması gerektiğini düşünürüm. Mustafa ile görüşlerimiz %100 uyuşur mu? Hayır. Bazı konularda çok tartışır, çok ayrı noktalara sürükleniriz. Ama aramızdaki temel anlayış hiç değişmez. Bağımsız, emeğe ve yaratıcılığa saygılı, demokratik, insan haklarından yana kimsenin ezilmediği, kimsenin sömürülmediği, yolsuzluklardan, hırsızlıklardan arınmış, uygar, çağdaş ve layık bir Türkiye. Asıl amaç bu olunca yollar ve yöntemler tartışılabilir elbette. Arthur Miller, bir terzi için kumaş ne ise bir yazar için de gerçek odur demişti. Bu söz belki de en çok Mustafa'ya yaraşır. Onu gazetede gergin ve sinirli görüyor oluşum, namuslu bir yüreğin olan biteni kaldıramamasına verdiği tepkidir. Bu kitapta tepkili bir yüreğin fısıltılarına ve çığlıklarına tanık olacaksınız. Zülfü Livaneli. Başlarken, kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum, diyor ya yeni yetme şarkıcılar. Biraz ona benzeyecek ama ben de kendimi bildim bileli yazıyorum. Önce mektuplar yazdım uzun uzun. Sonra sadece kendim için şiirler, şarkı sözleri, öyküler ve hatta yine sadece kendime bir roman. Bu arada da binlerce haber, köşe yazısı. Yakınlarım, meslek gereği yazdıklarım dışında başka işler çevirdiğimi de tahmin ettiklerinden neden yazdıklarını kitaplaştırmayı düşünmüyorsun diyorlardı sürekli. Aslında yanılıyorlardı. Hep yazdıklarımı kitaplaştırmayı düşündüm ben. Ama bir türlü cesaret edemedim. Ne zaman biri yazdıklarını kitaplaştırmayı neden düşünmüyorsun dese kimselerin göremeyeceği yerlere sakladım onları. Evet, korkuyordum. Çünkü hayatı boyunca sadece kitaba yatırım yapmış bir kitap kurdu olarak kitap dünyasına saygısızlık etmekten çekiniyordum. Hep elbette ona da sıra gelecek, hazır olduğum zaman diye erteledim bu düşünceyi. Ve sonunda 25 yaşındaki manken kızların senede iki kitap birden attırdığı bir dönemde 50'sini yaşayan bir kalem aşığı olarak karşınıza çıkmaya karar verdim. Ama nasıl yaptım bunu ben de bilmiyorum. Elinizdeki kitap hakkında bir şey söylemeyeceğim. Sadece bilmenizde yarar var ki ben aslında her zaman yaptığım gibi sizi yazdım. Bakın bakalım becerebilmiş miyim? Beni yüreklendiren, heyecanımı paylaşan, düzeltmelere büyük katkıda bulunan sevgili karım ve meslektaşım Ferda Volkan Mutlu'ya, en şahane eserim kızım Ege'ye, ağabeyliğiyle, dostluğuyla yanımda olan ve kitabı ilk okuyan kişilerden biri olmayı kabul ederek sunuşu yazan sevgili Zülfü Livaneli'ye, İlk okurlardan Nermin Erşen'e, Vatan Gazetesi kitap editörü Buket Aşçı'ya, bu ilginç yolculuğa benimle birlikte çıkmayı kabul eden Doğan Egmont'un tüm yöneticilerine ve editörüm Sevim Erdoğan'a, beni burnunun dikine giden bir doğrucu Davut olarak yetiştiren rahmetli anneme, babama teşekkürü borç biliyorum. Gözlerin peşinde. Kocaman, pamuktan yapılmış kabartmalı beyaz harflerle Sale yazan vitrinin önünde durdu. Kaşe palto giydirilmiş, boynuna bir de atkı bağlanmış, cansız mankenin gözleri dikkatini çekmişti mağazanın önünden geçerken. Daha doğrusu göz çukurları. İki küçük çukur da boştu. Ne zaman bir heykele baksa, hep boş göz çukurlarına takılırdı aklı. Anlam veremezdi o boşluklara. İnsan vücudunun her ayrıntısını ustalıkla yontan ellerin, sırf göz yapamadıkları için o delikleri boş bıraktıklarına inanmazdı. Yoksa gözler ruhu muydu bedenlerimizin? Binlerce yıldır nice taşa beden kazandırmış o usta eller, o yüzden mi boş bırakıyordu göz yuvalarını? Uzun süre vitrindeki mankenin göz çukurlarında dondu kaldı bakışları. Sonra vitrinden yansıyan kendi gözlerine takıldı. Ne kadar aynıydılar. Akşam karanlığında bile cansız mankenin göz çukurlarına nasıl da benziyordu gözleri. Göz bebeklerini görmek için göz kapaklarını iyice açtı önce. Sonra biraz daha yaklaştı cama, başaramadı. Sanki yoktular, sanki hiç olmamışlardı. Sanki dünyaya böyle iki kara delikle gelmişti. Annesinin elinden kurtulup koşmaya başlayan bir çocuk, mağazanın kapısının önünde duruverdi ansızın. "Anne, bu amca ne yapıyor böyle?" Kadın çocuğu elinden tutarak sürükledi. "Hadi yürü, çok işimiz var." Camdan yansıyan görüntüsünden uzaklaştı bunları duyunca. "Ben ne yapıyorum?" diye geçirdi içinden. Tam gidecekti ki mankenin havaya asılı duran kolu hareket etti birden. "Kafayı yiyorum," diye mırıldandı. Sonra az önceki çocuğun pırıl pırıl beyaz dişlerini gördü. Arka tarafı açık olan vitrine girmiş, cansız mankenin kolunu hareket ettiriyordu hınzırca. Adam da güldü bu fırlamalığa ve çocuğun gözlerine baktı, göremedi. Sanki onun da yoktu gözleri. Sanki o da iki boş çukurla dolaşıyordu ve belki de farkında bile değildi bunun. Beyaz ışıkla aydınlatılan mağazaya girdi kararsızca. Savaş tamtamlarıyla doldu kulakları. Mağazanın arka tarafına baktı. Onlarca kadın müthiş bir gürültü eşliğinde ve telaşla tek tek dokunuyorlardı askıdaki ceketlere, pantolonlara, gömleklere. Hava ter ve parfüm kokuyordu. Bacaklarının arkasında bir darbe hissetti, sendeledi. Az önceki küçük fırlama, "Anne, beni bekle," diye seyirtti yanından. Yine "ben ne yapıyorum?" diye geçirdi içinden. "Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?" diyerek kıvırcık saçlı, zayıf ve buram buram ucuz parfüm kokan bir kız yaklaştı yanına. Gri, kısa eteğinin üzerine pembe, dar bir gömlek giymiş, boynunu da bir eşarpla örtmüştü. Ben diye kekeledi adam. "Ben vitrindeki şu paltoya bakmak istiyorum." Kız ikramiye almışçasına sevindi. "Tabii, buyurun." Kızın peşine takıldı ve mağazanın arka tarafına doğru yürüdüler. Sokakta bu kızın peşinden böyle gitsem millet sapık diye dövmeye kalkar diye düşündü ve gülümsedi. Poposu da güzelmiş ama. Satıcı kız birkaç dakika içinde ne kadar palto varsa hepsini yığmıştı tezgahın üstüne. Palto falan almak istemiyordu ki. Sahi niye girmişti buraya? Derdi neydi? Göz çukurları. Bir an paniğe kapılmış ve gözleri göremediğini düşünmüştü. Sadece bir çift göz görmekti amacı. Ama savaş tamtamı, başını döndürücü beyaz ışık, parfüm, diz bağlarına çarpan çocuk derken unutmuştu gözleri. Sadece hayali bir amaca odaklanmıştı ve hiç de planlamadığı halde bir palto sahibi olmak üzereydi. Asıl amacını anımsayınca satıcı kızın gözlerini görmek istedi birden. Poposuna bile bakmıştı ama gözlerini unutmuştu. "Affedersiniz," diye seslendi yeni bir palto gösterme telaşındaki kıza. Kıvrak bir bel hareketiyle döndü kız. "Buyurun." Kızın da gözlerini göremedi. ince belini dik durması için sütyeninin içine özenle yerleştirildiği belli olan göğüslerini, boynundaki eşarbın kapatamadığı hafif terli göğüs çatalını, merakla açık kalmış dudaklarını, burnunu, burnunun üzerindeki siyah noktaları, acemice alınmış kaşlarını, pudrayla kurulanmış alnını, her şeyini görüyordu kızın. Ama gözlerini göremiyordu. Vitrindeki cansız mankenin boş göz çukurları yine karşısındaydı. "Buyurun," diye üsteledi kız, anlamsızca kendisine bakan adama. "Gözleriniz, ne olmuş gözlerime, yoksa rimelim mi akmış? Ah, affedersiniz, hemen geliyorum." Sırtını dönüp boş bir soyunma kabinine doğru giden kızın arkasından baktı şaşkınlıkla. Sonra "bu kadar saçmalık yeter. Yürü, fırsat bu fırsat," diyerek hızla kapıya yöneldi. Caddeye çıktığında karanlık iyice bastırmıştı. Telaşlı, sakin, bakımlı, bakımsız, erkek, kadın, genç, yaşlı, yüzlerce insanın arasına attı kendini. Karşıdan gelenlerin gözlerine bakıyordu merakla. Göremiyordu. Karanlıktandır diye sakinleşmeye çalıştı. Mağazadan epeyce uzaklaştığına kanaat getirince boş bir banka oturdu, çıkarıp bir sigara yaktı. Kahverengi sarı tüylü bir kedi miyavlayarak zıpladı yanına. Kuyruğu ressam fırçasından çıkmış gibi düzgün, koyu sarı halkalarla süslüydü. "Ne istermiş bu böyle?" diyerek elini uzatmıştı ki bir çift sarı gözle karşılaştı ve yalanan bir dille. Gülümsedi, kediyi sevinçle kucağına aldı, kulağına fısıldadı. "Galiba bu gece aramızdaki tek açık yürekli sensin." Kedi anlamışçasına başını salladı. Az önce mağazada gördüğü çocuk koşturarak geçti önünden. Adamı görünce durdu, annesine eliyle göstererek seslendi. "Anne, bak o komik amca burada." 2 Demet Nergis. Beyaz ışıklı ofisinden çıkınca her zamanki gibi zincirli kuyu katılımından girdi köprü yoluna. Arabalar çok yavaş ilerliyordu. Yarım saat geçmesine karşın köprü henüz görünmüyordu bile. Üşüdüğünü hissetti, klimayı açtı. Başını eline dayadı, dalıp gitti. Radyoda çalan şarkı İzmir'in kızlarını anlatıyordu. "Yine mi?" diyerek söylenerek sinirli bir hareketle kanalı değiştirdi. O olmasın yeterdi. Ne kadar da severdi bu şarkıyı söyleyen kadını. Git diye efelendiği, gitme diye yalvardığı geçmişinde hep onun şarkıları vardı. Onun şımarıklığına, filozofluğuna, sözcüklerle cambaz gibi oynamasına, dürüstlüğüne, kahkahasına, aşmışlığına, şaşkınlığına, kocaman yüreğine, pervasızlığına bayılırdı. Ama tüm eski sevgililer gibi o da uzaklaşmayı başarmıştı kendisinden. Hem de böylesine içten, böylesine derin bir ilişkiden sonra. Artık onun sesini her duyduğunda kocaman bir aldatılmışlık duygusu kaplıyordu yüreğini. CD'lerini bagaja koyalı zaten aylar oluyordu da şu radyoları engellemenin bir yolu yoktu ki. "Benim gibi düşünmeyenleri iki cihanda da lekeli ilan ediyorum," demişti eski sevgili. O derya bu sözlerle sığ, pis kokulu bir fabrika atağına dönüşüvermişti birden. Sevgili eski olmuştu ve bu ihanet kadar canını yakmamıştı hiçbir ihanet. O çok sevdiği edebiyatçının sırf Nobel'i kapmak için büyük bir iftira kampanyasına katılması bile içini acıtmamıştı bu kadar. Dönüyordu herkes, tek tek, yumuşak veya sert, hızlı ya da çabuk, dönüyorlardı. Bayılarak izlediği filmlerin yönetmenleri, reklamcı olmuştu zaten yıllar önce. Bir diğeri eski bir tiyatrocu, başbakan için ölürüm diye demeç patlatmıştı. O da sen benim için şu anda öldün zaten diye restini çekmişti kendince. Ama bu son değişimi anlamıyordu. Yüreğinin çığlıklarını bazen gözyaşlarına bazen de isyana dönüştüren o minik kadının büyük ihanetini affedemiyordu. Sevdiği, imrendiği, özeline soktuğu, sırlarını paylaştığı, umutlarını bağladığı ne kadar insan varsa dönerek uzaklaşıyordu kendisinden. Köprünün ışıkları yanmıştı. Koca gözlü, kalın dudaklı bir çingene camı tıklattı abartılı bir hareketle. Korkuyla sıçradı. Kızın gülmeye başladığını görünce de kızıp bağırdı. Sonra kız öyle bir baktı ki gözlerine, içi sızladı. durduk yerde bağırdığı için. Götürecek kimsesi olmamasına aldırış etmedi. İki demet nergis aldı. Kız da affediverdi elbette bu korkak zengin beyzadeyi. Ben onların hiçbirinin camına bu kadar şiddetli vurmadım. Hiçbirini korkutmadım. Hepsini sevdim. Ne yaptılarsa aldım, ne yazdılarsa okudum, ne çektilerse izledim, ne oynadılarsa gittim. Hepsi tek tek kırdı kalbimi. Hepsine çingene kızın bana baktığı gibi bakıp yalvardım. Yapmayın diye. Aldırmadılar, bırakıp gittiler, döne döne gittiler. Köprüye geldiğinde sağ şeride geçti, bir sigara yakıp camı açtı. Önce sigaradan bir nefes çekip üfledi. Sonra boğazın Marmara tarafından esen lodosu ciğerlerine doldurdu. İki cihanda da eli yakamda olacakmış. Suçum seni sevmek, sana inanmak mıydı be kadın diye söylendi kendi kendine. Yan şeritteki arabanın sağ koltuğunda oturan orta yaşlı kadının garipseyerek baktığını görünce utandı. Sigarayı söndürdü, camı kapattı. Nergisleri burnuna götürüp kokladı. Sonra bir dalı ayırıp diğerlerinin tüm taç yapraklarını tek tek kopardı. Yan koltuğa koydu. Sağ camı iyice açtı. Trafik açılmış, arabalar hızlanmaya başlamıştı. Koltuğun üzerinde oluşturduğu sarılı beyazlı taç yaprak yığınını avuçlayıp tüm gücüyle camdan dışarı fırlattı. Kimileri korkulukları aşıp denize doğru giderken, kimileri rüzgarın etkisiyle arabanın içine, kimileri de asfalta düştü. İkinci ayrımın sonu. Sayfa. Ve senin için koca bir dal. Gidin hepiniz, bana sizden kalan bu koku yeter. Gidin aşklarım. Gişelere geldiğinde araçlar yine durdu. Arkasındaki araba yanına geldi. Sürücü klaksona basıp cama aç işareti yaptı. Adam açtı. Sürücü dostça gülümsedi. Biraz önce attığınız çiçek döne döne benim aracın camından içeri girdi. Teşekkür ederim. Dikkat et diyebildi adam. Seni de üzmesinler. Beylerbeyi sapağına kırdı direksiyonu. Arabasını park edip indi. Sahile doğru yürüdü bilinçsizce. Boş bir banka ilişti. Karşı yakaya dikti gözlerini. İstanbul, hiç görmediği kadar siyahtı.